Ayrım 4. Albay Dursun Çiçek Vakası. Kışladan Hastala. İrem Çiçek. Sayfa 56. Şubedeki temizlik kafaları karıştırdı. 19 Haziran 2009. Albay Dursun Çiçek 17 Haziran'da şubeden uzaklaştırılmıştı. Ancak zaman zaman şubeye uğrayıp sohbet edebiliyordu. Bu arada ilginç bir olay olduğunu duydu. Şubedeki soruşturmaya ilişkin arama ve incelemelerin tamamlanmasından sonra genel bir temizlik ve düzenleme yapılmıştı. Ama bu kritik süreç devam ederken yapılmıştı. Tümgeneral Mustafa Bakıcı 19 Haziran günü ikindi vakti şubeye geldi. Şubede tertip ve düzeni kontrol ediyordu. Son bir haftadır soruşturma nedeniyle düzenini yitiren şubede eski gazete küpürleri, dergiler, gazete tomarları, çalışma notları gibi birçok gereksiz kağıt tomarının biriktiğini gördü. Genel bir temizlik emri verdi. Genelkurmay Harekat Başkanı yani Çiçek'in üst komutanı General Mehmet Eröz de bu temizlikten haberdardı. Albay Dursun Çiçek başka bir şubede görevliydi ve yapılan bu temizlikten daha sonra haberi oldu. Bu temizlik askeri savcılıkta da anlatıldı. Bu durum incelendi ve askeri savcılığın soruşturma dosyasına da bilgi olarak girdi. Askeri savcılığın dosyasındaki bilgiler neredeyse birebir daha sonra ihbarcı tarafından ihbar mektubuna konu edilirken bu temizlik olayı da karartma iddiasıyla ihbar mektubunda yer aldı. İhbarcının bu temizlik olayından nasıl haberdar olduğu bazı kesimlerce ihbarcı bir subaydı ve karargâhta olan biteni bilmesi doğal diye yorumlandı. Oysa askeri savcılığın soruşturma dosyası Ergenekon savcılarına gönderildi. Bu bilgilerin tümü orada yer alıyordu. Sözde ihbarcı bu dosyadan yararlanarak ihbar mektubunu hazırladı. İhbarcının mektubu ve o 4 sayfalık fotokopinin ıslak imzalı ve orijinal olduğu iddia edilen nüshasının gönderilmesi yaklaşık 4 ay sonra oldu. Peki neden bu kadar süre beklenmiş olabilirdi? Babamla yaptığımız değerlendirmeye göre askeri savcılığın soruşturma dosyası Ergenekon savcılarına ulaşmadan önce böyle bir ihbar yapılamazdı. Sivil savcılık dosyayı aldıktan sonra hemen Emniyet Terörle Mücadele Şubesi'ne gönderdi. İhbar mektubu da bundan sonra geldi. Bu tesadüf olamazdı. Askeri savcılığın dosyasındaki bilgiler harmanlanıp bu ihbar mektubu hazırlanmış olabilirdi. Şubede görevli erlerin isimleri TC kimlik numaralarına kadar ulaşan ayrıntıları bilebilecek bir subay olamazdı. Bu bir ekip çalışmasıyla tespit edilebilirdi. Bu bilgiler derli toplu olarak sadece askeri savcılığın soruşturma dosyasında vardı. Bu dosyadan alınmış olmalıydı. Ortada karşılıklı ciddi iddialar vardı. Kendisi hükümeti yıkmak için TSK içinde junta oluşumunda yer almakla suçlanan babamın iddiası ise bu sahte belgelerin ihbar mektuplarının TSK dışında birilerince hazırlanmış olduğu şeklindeydi. Durum vahimdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir albayı askeri savcılığın ve karargahın bu belge sahte kararına atıf yaparak TSK'nın yıpratılması için iç ya da dış merkezli bir komplo olduğunu, Türk polisi ve Ergenekon savcılarının da bu komploya bilerek ya da bilmeden iştirak ettiğini ileri sürüyordu. Ama bu iddiası araştırılmayacak, ihbarcı ortaya çıkmayacak ve belgeyi kendisi hazırladığı suçlamasından dolayı yargılanacaktı. Ve babam hala bir yandan savcıların iddiasını çürütmek için çabalarken diğer yandan kendi iddiasını kanıtlamak için uğraşıyor. Hala kendisini aklayıp ardından sahte belge ve delil ürettiğini, TSK'ya karşı komplo kurduğunu iddia ettiği kişilerden hesap sormak için savaşıyor. Ama bunu neredeyse tek başına yapıyor. Belgeyi nereden aldın? 19 Haziran 2009. Sivil savcılar haberi yazan muhabir Mehmet Baransu, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından ifadeye çağrıldı. Baransu, savcı Kadir Altınışık'a belgeye ilişkin ifade verdi. Belgeyi nereden aldığını açıklamadı. Baransu ile ilgili tek hukuki girişim de bu oldu. Baransu'nun mahkemeye gelip haberde iddia ettiği bilgilere ilişkin daha ayrıntılı bilgi vermesi de talep edildi. Ancak mahkeme Baransu'yu tanık olarak çağırmadı. Albay Çiçek bu duruma tepkisini şu sözlerle dile getirdi. Sahte plan gazetede çıkıyor, gazeteciye soruyorlar, kimden aldın? Beyefendi ben kaynağımı söylemek zorunda değilim diyor. Ama Dursun Çiçek 2 senedir perişan. O beyefendi rahat yeni bir şeyler üretiyor. Böyle hak hukuk olur mu? Böyle adalet olur mu? Bu plan gerçekse herkes gerçeği açıklasın. Kimden aldığını açıklasın. Dosyadan nasıl çıkıp ona gittiğini açıklasın. O çok kıymetli. Ülkeye 30 yıl hizmet etmiş bir albay tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği için ertesi gün manşet atılıyor. Yani o gazeteci Dursun Çiçek'ten çok mu değerli? Ne yapmış bu ülkeye, ne yapmış bu millete? Gidip Cudi'de, Güneydoğu'da terörle, ülkenin güvenliği için, insanların huzuru için mücadele mi etmiş? İnsanların bilgilenmesi, bilinçlenmesi için, Mehmetçiklerin eğitimi için katkı mı yapmış? Ama bu sistem onu koruyor. Kime karşı koruyor? 30 yıl canla kanla bu ülkeye hizmet etmiş bir albaya karşı koruyor. Polisin raporu 20 Haziran 2009. Emniyet Kriminal Şube 20 Haziran 2009 tarih ve UZNO BLG-2009-4774 sayılı bir raporla belge üzerinde yaptığı incelemeye ilişkin kanaatini bildirdi. Polis raporunda mevcut imzanın Dursun Çiçek'in eli mahsulü olduğu kanaatine varılmıştır denildi. Uzmanlar fotokopi belge üzerinde herhangi bir kesin sonuca varılamayacağını belirtirken, polis fotokopi belge üzerinde yaptığı inceleme sonucunda kesin bir kanaat bildirdi. Uzmanlar arasında tartışılan bu ifade, yargı sürecinin yönünü de belirleyen ve etkileyen ilk adımdı. Polisin bu raporuna babam da ben de itiraz ettik elbette. Polis nasıl olur da fotokopi belge üzerinden böyle bir rapor verebilirdi? Tarafsız olması gereken polis laboratuvarından böyle bir rapor çıkamazdı ama çıktı. Karşımızda fotokopi belgeden el ürünü raporu veren bir kurum vardı. Bu kurumun üyesi olduğu Avrupa Adli Bilimler Enstitüleri Birliği'ne European Network of Forensic Science Institutes, INFSI yaptığımız şikayet neticesinde INFSI'nin üye kuruluşların verdiği raporların içerikleriyle ilgili bir inceleme yapamayacağı, ancak Emniyet Kriminal'in bundan sonra verdiği raporlarda INFSI logosunu kullanamayacağını bildirdi. Yayın yasağı ve soruşturmanın gizli olması ilkesine rağmen gazetelerde Dursun Çiçek ve irtica ile mücadele eylem planı ile ilgili her türlü gelişme ve detay yayınlanıyordu. 22 Haziran tarihindeki gazetelerde 20 Haziran tarihli bu raporda haber oldu. Askeri savcılık gazete haberleri üzerine aynı gün emniyetin raporunu İstanbul Başsavcılığından istedi. İstanbul Savcılığı bu konuda kendilerine henüz resmi bir rapor ulaşmadığı bilgisini verdi. Yani rapor polisten sızmıştı. Ancak sivil savcılar raporun derhal kendilerine ulaştırılmasını polisten talep etti. Rapor aynı gün özel kurye ile İstanbul savcılarına ulaştırıldı ve günün ilerleyen saatlerinde de faks yoluyla askeri savcılığa gönderildi. İmza incelemeleri Haziran 2009. Albay Çiçek'in imza örnekleriyle İstanbul savcılarının gönderdiği fotokopi belge, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu ve TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü, UEKAE tarafından da mukayese yapılarak incelendi. Dipnot, bu bölümde adı geçen raporların tümünün belgesi ve ayrıntıları, Togan Yayıncılık'tan çıkan Islak İmza isimli kitapta yer aldığı için burada özet bilgi verilmiştir. Bu raporlarda askeri savcılığa hemen ulaştırıldı. Jandarma 16 Haziran 2009 Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı 16 Haziran 2009 tarihli raporunda fotokopiden sağlıklı bir inceleme yapılamayacağı ve kesin bir sonuç elde edilemeyeceğini belirtti. Raporda inceleme konusu belgelerin 4. sayfasında bulunan imza ile Dursun Çiçek'ten alınan mukayese imzalar arasında genel şekil yönünden benzerlik görüldü. Ancak sağlıklı ve kesin bir görüş bildirebilmek için ıslak imza ve parafelerin atılı bulunduğu asıllarının temin edilip gönderilmesi gerekmektedir denildi. Polisin aksine jandarma laboratuvarı fotokopi üzerinden sağlıklı bir inceleme yapılmayacağını söyledi. Adli Tıp 18 Haziran 2009. Belge 17 Haziran 2009 tarihinde incelenmek üzere askeri savcılık tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na da gönderilmişti. İleride çok tartışmalara neden olacak Adli Tıp, belge üzerinde ilk incelemesini bu sevk üzerine yapmıştı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 18 Haziran 2009 tarihli ve Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi'nin No. 250/1608-06-2009-34.985-5708-250/1806-2009-35.022 sayı ile verdiği bu raporda özetle şunlar belirtildi. Belgenin dördüncü sayfasında Dursun Çiçek'e atfen atılmış basit tersimli imza ile Dursun Çiçek'in basit tersimli polimorf imzaları arasında biçimsel olarak benzerlik saptandı. Ancak bununla birlikte gerek inceleme konusu fotokopi belgedeki imzanın basit tersimde olması, imza hatlarında kesintiler mevcut olması, gerekse adı geçenin mukayese imzalarının basit tersimli, polimorf ve hatta farklı tersim özelliği gösteren imzalar olması nedeniyle inceleme konusu imzanın Dursun Çiçek'in eli ürünü olduğu ya da olmadığı hususunda bir tespite gidilemedi. Belgede sağ alt ve üst köşelere atılmış paraf tarzı imzaların basit tersimde olmaları ve önemli tanı unsuru içermemeleri nedeniyle aidiyetlerinin ve bu meyanda Dursun Çiçek'in eli ürünü olup olmadıkları tespit edilemedi. Polisin aksine adli tıpta ilk raporunda sağlıklı bir sonuca ulaşamadığını belirtti. Ama adli tıp daha sonra bu objektif tavrını değiştirecekti. Bunun nedenlerini de anlatacağım. TÜBİTAK, 19 Haziran 2009. Askeri savcılık, adli tıp ve jandarma kriminal dairesine yaptırdığı iki ayrı incelemede de belgenin fotokopi olması nedeniyle kesin sonuç bildiremiyoruz yanıtı aldı. Ancak polis kesin sonuç bildirmişti. Bunun üzerine üçüncü bir inceleme yaptırmaya karar verdi. Böylece belge ve mukayese imzaları TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü Müdürlüğü'ne UEKAE gönderdi. Bu kurumda yaptığı inceleme sonucunu 19 Haziran 2009 tarihli raporunda şöyle özetledi. Belge üzerindeki imza ve parafların Dursun Çiçek'in eli ürünü olup olmadığı konusunda bir çalışma yapılmadı. UEKAE kendilerine grafoloji uzmanı olmadığı ve yazının teknik tabirler içermesi nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı, Kriminal Daire Başkanlığından el yazısı ve döküman inceleme uzmanı bir bilirkişi istedi ve bu tayin edilen bilirkişi şu görüşlerde bulundu. Bu incelemenin orijinal belgeler üzerinde yapılması durumunda spektral incelemelerden sağlıklı bir sonuç alınabilir. Son görüş. Bu raporu da değerlendirmesine alan askeri savcılık, yaptırdığı diğer tetkikler ile polisin raporunun çeliştiği sonucuna vardı. Bunun üzerine bir bilirkişi belirleyerek tüm raporları bir arada inceledi. O bilirkişi de fotokopi belgeden sonuç almanın sağlıklı olmayacağını, yalnızca şekli inceleme yapılabileceğini belirtti. Bilirkişi polis incelemesinin orijinal belge üzerinden yapılmış gibi sonuç ve kanaate dayandırılmasının yanlış olduğunu da kaydetti. Raporlar ne diyor? Raporlar arasındaki çelişkiler ve farklılıklar vardı. Bilirkişiler raporlarında özellikle fotokopi belgeler üzerinden sağlıklı bir inceleme ve karşılaştırma yapılmasının mümkün olmadığı yönündeydi. Askeri savcılık bu kanaatler doğrultusunda karar oluşturdu. Dursun Çiçek'in imzası basit tersimli, yani kelimenin tam anlamıyla basitti. Kolay taklit edilebilir, belgeden belgeye transfer edilebilirdi. Ad ve soyadı yazma biçiminde değil de şekil biçiminde atılan imzaların taklidi kolaydı ve Çiçek'in imzası da basit ve şekilseldi. Babamın imzasının basit ve kolay taklit edilebildiğini elbette ki bu olay öncesinde hiç düşünmemiştik. Bu taklit sonrası konuştuğumuzda babam, "İmza özürlüyüm ama bunun başıma dert açacağını hiç düşünmemiştim," dedi. Askeri yazı değil, 16 Haziran 2009. Askeri savcılık kopya belge üzerinde karargah çalışma usulleri, askeri yazışma teknikleri ile emir, talimat, yönerge ve uygulamalar uygunluğu açısından da bilirkişi incelemesi yaptırdı. 16 Haziran 2009 tarihinde bir uzman albay, bir binbaşı ve bir kıdemli başçavuşun hazırladığı bilirkişi raporunda TSK'daki yazışma usullerine aykırılıkları sıraladı. Rapora göre belge TSK'nın bir belgesi olamazdı. Üçüncü şubenin görevi bile değil. Bilirkişi raporuna girmeyen bir önemli nokta daha vardı. Albay Dursun Çiçek'in başında bulunduğu 3. şubenin görev alanında, irtica ile mücadele alanında hiçbir çalışma yapılmıyordu. İrticai faaliyetler 2. Bilgi Destek Şubesi'nin görev alanındaydı. Belge sahte, hazırlayanı siz bulun. 24 Haziran 2009. Tüm bu inceleme ve aramaların ardından Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı 24 Haziran 2009 tarihi 2009/293 esas ve 2009/23 karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve görevsizlik kararı başlıklı metinle kanaatini açıkladı. Askeri savcılığın açıklamasında yapılan incelemeler ve araştırmalar sıralandı ve belgenin Genelkurmay Başkanlığı karargahında düzenlenmediğinin tespit edildiği, böyle bir belge ile ilgili gerek elektronik ortamda gerekse yazılı kayıtlarda herhangi bir bilgi, belge, emir veya emareye rastlanılmadığı bildirildi. Komployu Ergenekon savcıları çözsün. Askeri savcılık belgenin kim tarafından, nerede, hangi amaçla düzenlendiği konularında ise sivil yargının görev alanına girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Yani belge sahte, asker işi değil, sahtedir ve ortada bir komplo vardır. Kim hazırladıysa siz bulun dedi ve dosyayı Ergenekon soruşturması yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Albay huzursuz. Aslında bu karar babamı da beni de biraz huzursuz etmişti. Karar bizim için rahatlatıcıydı. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karardan memnunduk. Ama yine de içimizde bir endişe vardı. Askeri savcılığın kararına itiraz etmeyi düşündük. Bu konuda uzun uzun tartıştık. Nedenini babamın anlatımıyla aktarayım. Askeri savcılığın bu kararına Sayın Genelkurmay Başkanı'nın ve benim itiraz hakkımız vardı. Askeri savcılığın bu kararına itiraz etmeyi düşündüm. Eşim, kızım ve avukatımla birlikte değerlendirdik. Hakkımızda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğine ve demokratik bir hukuk devletinde yaşadığımıza göre hukuka inanmak ve güvenmek durumundaydık. Artık sahte planı hazırlayan ve taraf gazetesine servis edenleri İstanbul Cumhuriyet Savcılığı bulmalıydı. Çünkü yapılan sahtekarlığı bulmak konusunda Genelkurmay Askeri Savcılığı görevsizlik kararı vermişti. Ama içimde bir huzursuzluk vardı. Acaba bu sahtekarların bulunması soruşturmasını Genelkurmay Askeri Savcılığı yapsa gerçeklerin ortaya çıkma ihtimali daha yüksek olur mu diye düşünüyorduk. Ama alınan karara itiraz etmek bizim açımızdan çok hukuki gözükmüyordu. Çünkü sahte plan ile aramızda hiçbir hukuki ve fiili irtibat yoktu. Dolayısıyla onunla ilgili soruşturmanın kim tarafından yapılacağına karışmak bizim işimiz miydi? Bu konuda bir süre çelişki yaşadık. Sonuçta hukuka güvenmek, adli veya askeri yargıç diye bir ayrım yapmamak durumunda olduğumuzu gördük. Ama itiraz etmemek hataydı. İtiraz etmeme kararımız daha sonraki komploların kurulmasına giden yolun başlangıcı oldu. Daha sonra keşke Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın kararına itiraz etseydim diye çok üzüldüğüm ve kendimi eleştirdiğim anlar oldu. Çünkü bugün olanların sorumlusu ihbarcıları araştırmayan askeri savcıydı. İhbarcı kendisini subay olarak tanıtmasına karşın neden Türk Silahlı Kuvvetleri ya da askeri adli mahkamlar bu konudaki araştırmadan imtina edip adeta yükü üzerlerinden atıyorlardı? İlk gün hissettiğim kuşku ilerleyen günlerde doğru çıktı. İtiraz etsek bir sonuç alabilir miydik onu da bilmiyorum. Biz bütün Türk yargıçlarının anayasa ve yasalara göre hareket eden, insanlara komplo kuranları bulmak ve cezalandırmak için canla başla görev yapan hukukçular ve insanlar olduğunu düşünmüştük. Ama sonradan gerçeğin hiç de böyle olmadığını, yani acı gerçeği öğrendik. Gecikmiş olsa da askeri savcılık hakkında görevini yerine getirmediği gerekçesiyle suç duyurusunda da bulunduk. Askeri savcılığın ihbarcıları bulmak için bir soruşturma açmaması, ihbarcıların bulunması ve bu belgeyi hazırlayanların araştırılması yönündeki görevsizlik kararı ilginç bir sonuca neden oldu. Askeri savcılığın konuyu İstanbul savcılarına havale etmesi sürecin en kritik anlarından biriydi. Bu kararla inisiyatif sivil savcılara bırakılıyordu. İhbarcının sesi yok. Sivil savcılar ise ihbarcı ya da sahte belge hazırlayanların peşinde değildi. Sivil savcılar belgenin gerçek olduğunu düşünüyordu. Asıl hedef babam ve bağlantılı olduğuna inandıkları diğer rütbeli subaylardı. Babam çağrıldığında tanık olarak geleceğini söyleyen, ancak aradan geçen 2 yıla yakın süredir bir daha hiçbir izi görülmeyen bir ihbarcının, bir sahtekarın iddiaları nedeniyle tutuklu. Nedense ihbarcının kim olduğu hiç araştırılmadı. Ne ifade vermesi için açığa çıkması istendi, ne de başka bir şekilde izi ve sesi duyuldu. İhbarcının ortaya çıkartılması için gerek asker, gerekse sivil savcılar ve yargıçlar herhangi bir adım atmadı. Oysa bu çok önemli bir noktaydı. İhbarcı gerektiğinde ortaya çıkıp mahkemeye gelip ifade vereceğini açık açık belirtmişti. Ortada hukuksal anlamda bir açmaz, tartışmalı bir durum varken, iddianameye konulan deliller ile ilgili tartışmalar yaşanırken, ihbarcının gelip bu iddiaları kanıtlaması, fotoğrafın netleşmesi için en kesin ve tek yol gibi görünüyordu. Ama bu yapılmıyordu. Yargılama esnasında ihbarcının bulunması için defalarca talepte bulunduk. İhbarcı ortaya çıkmazsa ve mahkemeye gelip iddialarını yineleyip kanıtlamazsa bir suç isnadı yapılamayacağı açıktı. Dahası bu isimsiz ve imzasız ihbar mektubu ile yargılama dahi yapılamazdı. Çünkü bu konuda açık bir yasa maddesi var. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 217. maddesi gereğince hakim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Yine aynı kanunun 210. maddesine göre, olayın delili bir tanığın açıklamalarından ibaretse, bu tanık duruşmada mutlaka dinlenir. Bu durumda ihbarcının mutlaka mahkemeye gelmesi ve iddialarını kanıtlaması zorunluydu. Buna ilişkin Yargıtay'ın içtihadı da vardı. Aksi halde bu ihbar mektubundaki hiçbir isnat delil olarak kabul edilemezdi. Bir de Devlet Memurları Kanunu'nun işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler başlığı altında düzenlenen 4. maddesinde, şayet ihbarı yapan kişinin adı soyadı ve imzası bulunmuyorsa, söz konusu ihbar incelemeye alınmaz hükmü de ihbarcının iddialarının delil mahiyetinde sayılmaması gerektiğini gösteriyordu. En basit idari soruşturmada bile dikkate alınamayacak isimsiz, imzasız ihbarlar böyle önemli bir davada ciddiye alınıyordu. İddianamenin ve davanın temelini oluşturan iddialar, kimliğini gizli tutan kişilerin söylemleri üzerine kurulmuştu. Ergenekon davalarının hemen tümünde bu tür imzasız, isimsiz ihbar mektupları yer alıyor. Nedense bu ihbar mektuplarının gelişi, gönderiliş biçimi ve zamanlaması da hep ilginçlikler içeriyor. Savcılar çağırdı. 26 Haziran 2009. Askeri savcılığın takipsizlik kararının açıklanmasının ardından Ergenekon soruşturmasına bakan savcılar Fikret Seçen, Ercan Şafak, Murat Yönder ve Kasım İlimoğlu, Başsavcı Vekili Turhan Çolakkadı'nın başkanlığında 4 saat toplantı yaptı. Ve sonra 26 Haziran 2009 tarihinde Çiçek ifadesine başvurulmak üzere ve bu kez tanık değil, imza sahibi ve şüpheli sıfatıyla çağrıldı. Kağıt parçası. 26 Haziran'da bir gelişme daha vardı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ basının karşısına çıktı ve belge ile ilgili kağıt parçası dedi. Başbuğ bu açıklamaları yaparken Başbakan Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. Erdoğan, belgenin aslına ulaştığımız anda, bulduğumuz anda tabii ki bunu da yargıya taşıyacağız dedi. Bu sözlere karşı daha sonra dava açtık, şikayette bulunduk. Yargı kararına saygı duyulması gerektiğini hemen her fırsatta dile getiren Başbakan, hakkında takipsizlik kararı verilmiş bu fotokopi belge ile ilgili yargı kararını görmezden gelen bir açıklama yapıyordu. Çünkü o karar başbakanın ve AKP'lilerin hiç de hoşlanarak bakmadığı askeri yargı tarafından verilmişti. Başbakan askeri yargının kararından hiç bahsetmiyor, görmezden geliyor ve zırhlı aracını tahsis ettiği savcıların henüz iddianame haline gelmemiş soruşturmasını daha önemli sayıyordu. Bu da bu havada normal karşılanıyordu. Başbakan bu hava ve zihniyet sonucu olsa gerek, askeri yargının takipsizlik kararına rağmen belgenin doğru olduğunu zımnen kabul eden bir açıklama yapıyor ve belgenin aslının da ortaya çıkacağını adeta önceden biliyormuş gibi yorumda bulunuyordu. Başbakan dinlemedi. Başbakan Erdoğan sadece bu sözlerle sürece müdahil olmadı. Daha sonra da zaman zaman kritik açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın bu vaka ile ilgili yaptığı açıklamaların hemen ardından dava ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Biz de Erdoğan'a karşı suç duyurusunda bulunduk. Dilekçemizde 3 kez tutuklandık. Hepsi başbakan açıklama yaptıktan hemen sonrasına denk geldi. Bu tesadüf olamaz dedik. Gerçekten de babamın her 3 tutuklama öncesinde Başbakan Erdoğan'ın doğrudan ya da dolaylı konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Bu kadar tesadüf olamazdı. Başbakan Erdoğan bu konuyla çok yakından ilgileniyordu. Sürecin ilerleyen bölümlerinden başbakanın tek taraflı bilgilendirildiğini, belki de kendisine gerçekler anlatıldığında bu konuya tarafsız yaklaşabileceğini düşündüm. Bu nedenle randevu istedim. Randevuyu AKP'nin genel merkezindeki AK Parti İletişim Merkezi'nden normal prosedürü takip ederek, yani yazılı başvuru ile istedim. Bir hafta sonra AKİM koordinatörü Nevzat Demirkol beni aradı ve yüz yüze görüşmek için makamına davet etti. Tüm dosyalar ve hazırladığım belgelerle AKP Genel Merkezi'ne gittim. 1,5 saatten fazla bir süre bilgileri aktardım. Bu ön görüşmenin sonunda Başbakan Erdoğan ile görüşmek ve gerçekleri bizzat anlatmak istediğimi ineledim. Başbakan zaman ayıramasa bile ilgili bir bakan ya da hukukçu bir danışmanı ile de görüşebileceğimi anlattım. Bu görüşmenin genel başkan yardımcılarından bazılarının bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği bana bildirilmişti. Anlattıklarımın ve bizzat görüşme talebimin başbakana ulaştırılacağından emindim ve bu beni sevindirmişti. Bu görüşmeden sonra beklemeye başladım. Ancak aradan geçen 5 aya karşın hala bir ses çıkmadı. Ancak pes etmedim. AKP Genel Başkan Yardımcısı olan önemli bir isimle görüşme fırsatı yarattım. Derdimi anlattım. Başbakandan randevu istediğimi de belirttim. Anlayışlı bir görüntü çizen Erdoğan'ın bu kurmayına babamın davasında AKP'nin müşteki olarak yer aldığını, şikayetçi olduğunu da hatırlatıp, ya gelin davayı izleyin, gerçekleri görün ya da müşteki olmaktan vazgeçin dedim. Ancak ne davayı izlemeye gelen oldu, ne de AKP'nin müştekilikten çekildiğine dair bir dilekçe verildi. Yalnızca Başbakan ve İktidar Partisi yetkililerine değil, yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de gerçekleri anlatmak, babamın bir komploya kurban edildiğini ve Beşiktaş hukuku tarafından adeta bir işkenceye tabi tutulduğunu anlatabilmek için randevu talebinde bulundum. Ancak bu girişimlerim de sonuçsuz kaldı. Gerçekleri anlatabildiğim kişiler de oldu elbette. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok milletvekili ile görüştüm. Genelkurmay Başkanı ile olmasa da çok sayıdaki üst rütbeli yetkili komutanlarla görüşebildim. Bu komutanlar bir kısmı zaten önceden tanıştığımız, amca diye hitap ettiğim kişilerdi. Sivil yargıya yetki. Biz sürece kaldığımız yerden devam edelim. Askeri yargının kararı bağlayıcıydı. Sivil savcılar Dursun Çiçek dosyasını tümüyle kendi inisiyatiflerine almaya kararlıydı. Ama mevzuata takılıyorlardı. Dursun Çiçek muvazzaf bir askerdi. Belgenin hazırlandığı iddia edilen yer askeri bir alandı. İddialara göre asker kişi tarafından emir komuta zinciri içerisinde işlenmiş bir suç vardı. Bu durumda yargılama yeri askeri yargıydı. Askeri yargıda kovuşturmaya gerek yok demişti. Çiçek mahkemeye çıkartılmıyordu. Oysa konu sivil yargının uhdesinde olursa albay Çiçek'i yargılayabilirlerdi. Ergenekon savcılarının istediği buydu. Ancak bu soruşturmanın sivil yargı alanına girmesi için hukuksal bir dayanak yoktu. Ama olmalıydı. Bunun için yasama desteği gerekiyordu. Destek 26 Haziran 2009 gece yarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geldi. O gün ilginç bir gündü. Orgeneral İlker Başbuğ'un belge için kağıt parçası dediği gündü. Aynı gün Çiçek'in İstanbul savcılarınca sorguya çağrıldığı da duyuldu. Ve aynı günün gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gözlerden kaçırılan bir önerge ile askeri kişilerin sivil yargıda yargılanmasını öngören düzenleme geçti. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 70.